Yeni Antlaşma'dan İncil'den Romalılar mektubunun yorumuna başlıyorum. Bu mektubun yazarı Elçi Pavlus'tur. Elçi Pavlus hakkında bir şey söylemek gerekirse, onun yazılarıyla aslında farklı bir vahiy yöntemine geliyoruz diyeceğim. Tanrı insanla iletişime geçmek için birçok yollar kullanmıştır. Musa aracılığıyla yasanın 5 kitabını vermiştir. Tarih vermiştir, şiir vermiştir ve peygamberlik vermiştir. Müjdeleri vermiştir. Ve şimdi yeni bir bölüme geldik. Büyük bir çoğunluğu Pavlus tarafından yazılmış olan mektuplar. Bir yorumcu mektuplar arasında bir ayrım yapmaya çalışmıştır. Mısır'daki Oxirhin kursta bulunan papirüsleri inceledikten sonra edebi belgelerle edebi olmayan belgeler arasında bir ayrım yapmış ve Pavlus'un mektuplarını ikinci kategoriye yerleştirmiştir. Ancak birçok bilgin bu ayrımı kabul etmemektedir. Elimizdeki bu mektuplar öylesine sıcak ve öylesine kişisel ki sanki bugün postada bizim için gelmiş gibiler. Elçi Pavlus ve diğer elçilerin kiliselere yazdığı bu harikulade mektupların her birinde Rab kişisel olarak bizlere konuşmaktadır, bizlere hitap etmektedir. Yine de Romalılar dünya için büyük bir müjde bildirisi içermektedir. Pavlus için müjdenin kendisi büyük evrensel hareket ve Roma'da Mesih'in kendisi için öldüğü dünyanın merkeziydi. Romalılar 15-15-16'da Pavlus şöyledir. Yine de belirli durumlar üzerinde size yazma atılganlığında bulundum. Böylece Tanrı'nın bana verdiği kayrayla anınızı tazelemek istedim. Bu kayra beni uluslar yararına Mesih İsa'nın görevlisi kıldı. Aldığım kutsal görev Tanrı'nın sevindirici haberini duyurmaktır. Öyle ki uluslar Tanrı'ya sunulması uygun, kutsal ruh aracılığıyla kutsanmış bir sunu olsun. Elçi Pavlus, Yahudi olmayan uluslara haberci olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Simon Petrus'un da İsrail ulusu için haberci olduğunu kesin bir şekilde bildirmektedir. Örneğin Galatyalılar'da şöyledir. Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı, diğer uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Topluluğun direkleri sayılan Yakup, Kefas ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezdikleri zaman, kayrayı gördükleri zaman, paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnaba'ya sağ ellerini uzattılar. Diğer uluslara bizlerin, Yahudilere ise kendilerinin gitmesini uygun gördüler diyor Galatyalılar 2:8-9'da. Bu yüzden Pavlus'un özellikle diğer uluslar için çağrılmış olan haberci olduğu görülmektedir. Romalıların son bölümünü okuyup Pavlus'un tanıdığı bütün o insanları gördüğünüzde çoğunun diğer uluslardan olduğunu göreceksiniz. Roma'daki kilise çoğunluk diğer uluslardan oluşan bir kiliseydi. Pavlus Roma'daki kiliseyi başka biri kurmuş olsaydı oraya hiçbir zaman gitmeyeceğini de söyler. Ama şimdi oraya gitmeye istekli olduğunu söylüyor. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de sevindirici haberi müjdelemek için sabırsızlanıyorum diyor 1. bölüm 15. ayette. Roma'ya ayrıca müjdeyi bildirmek için gitmek istiyordu. Elçilerin İşleri 26'da Pavlus Agripa'ya Rabbin kendisine gözüktüğünde verdiği mesajı aktarır. Seni kendi halkının ve diğer ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Dahası eğer ondan önce birisi müjdeyi orada bildirmiş olsaydı Roma'ya gitmek kolay olduğu halde Pavlus Roma'ya hiç gitmezdi. Romalılar 15. bölüm 20. ayette bir başkasının koyduğu temel üzerine bina etmemek için müjdeyi Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymaya gayret ettim der Pavlus. Dostum, Pavlos başka bir habercinin gitmiş olduğu bir yere gitmezdi. Bu yüzden Roma'ya kendisinden başka kimsenin gitmemiş olduğu sonucuna varabiliriz. Şimdi mektubun gideceği yer Roma'dır. Bunlar beni Roma hakkında birkaç şey söylemeye götürüyor ve sorulacak soru Roma'daki kiliseyi kim kurdu sorusudur. Burada biraz farklı bir şey söyleyeceğim. Roma'daki kiliseyi kuran Pavlos'tu ve onu sanki bir radar ya da şehirler arası telefonla kurmuştu. Ve siz o zamanlar radar ya da telefon yoktu diye yanıt verebilirsiniz. Ben de size bunu en iyi ancak böyle tanımlayabildiğimi söylerim. Şunu çok açık bir şekilde bildirmek istiyorum. Roma çok büyük bir şehirdi. Pavlos daha önce hiç oraya gitmemişti ve oraya daha önce hiçbir haberci gitmemişti. Buna karşın orada bir kilise oluşmuştu. Bu kilise nasıl var olmuştu? Pavlos Roma İmparatorluğu içinde yolculuk ederken birçok erkek ve kadını Mesih'e kazanmıştı. Yani Pavlos'un gittiği yerlerde verdiği vaazlar aracılığıyla birçok insan İsa Mesih'e iman etmişti. Roma'nın büyük bir çekici gücü vardı ve Pavlos'la Roma İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde tanışmış olan birçok kişi oradaydı. Bundan emin misin diye sorabilirsiniz. Evet, Pavlos'u Korintos'a giderken gördüğümüz Elçilerin İşleri kitabında bunun çok çarpıcı bir örneğini görüyoruz. Bundan sonra diyor Pavlos Atina'dan ayrılıp Korintos'a gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priskilia'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priskila'nın yanına giden Pavlos aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Habercilerin İşleri 18. bölüm. Pavlos Akvila ve Priskila ile tanışmıştı ve evleri Roma'daydı ama orada Yahudi karşıtı bir akım oluşmuştu. İmparator Claudius onlara zulüm yapmış ve bu çift Roma'dan ayrılmışlardı. Korintos'a gelmişlerdi. Daha sonra Pavlos'la birlikte Efes'e gittiklerini ve Mesih için gerçek tanıklar olduklarını öğreniyoruz. Daha sonra Pavlos Romalılara mektubu yazdığında Roma'ya döndüler ve Pavlos onlara selam yolladı. Elçilerin İşleri kitabında bu çift hakkında çok kişisel bazı sözler görüyoruz. Ya diğerleri? Pavlos onları tanıyordu dostum. Bunun anlamı onlarla bir yerlerde tanıştığı ve onların Mesih'e iman etmelerine yardımcı olduğudur. Pavlos Roma'daki kiliseyi daha sonra Roma'ya giden insanları Mesih'e yönelterek uzaktan kurmuştu. Pavlos Romalılara mektup yazdığı sırada kentin içine girmemiş olduğu halde Roma'yı biliyordu. Roma geceleyin geçen büyük bir gemi gibiydi. Uzak sahillere varan dalgalar yaratıyordu. Etkisi radyo yayını gibiydi. İmparatorluğun her köşesine erişiyordu. Pavlos, Filipi ve Selanik gibi Roma kolonilerini ziyaret etmiş ve oralarda Roma adetleri, yasaları, dili, stili ve kültürünün sergilenişini görmüştü. Roma yollarında yürümüştü, yollarda ve pazar yerlerinde Romalı askerler görmüş ve Roma hapishanelerinde kalmıştı. Romalı yargıçların önüne çıkmış ve Roma vatandaşlığının tadını çıkarmıştı. Pavlos Roma'yı henüz ziyaret etmediği halde Roma hakkında çok şey biliyordu. Dünyanın başkenti olma açısından Tanrı'nın kendisine iman eden herkesin yok olmayıp sonsuz yaşama sahip olması için biricik oğlunu verdiği kayıp dünyaya evrensel bir müjde bildirecekti. Roma büyük bir mıknatıs gibiydi. Zamanın bilinen dünyasının her köşesinden insanları merkezine çekiyordu. Pavlos ve diğer haberciler bu dev imparatorluğun her yerinde birçok insanın çarmıhta gerçekleşene iman etmelerini sağlamışlardı. Yani İsa Mesih'e çarmıhta ölen İsa Mesih'e iman etmelerini sağlamıştı. Bu imparatorluğun büyük şehirlerinin çoğunda kiliseler kurulmuştu. Zamanın akışında birçok Hristiyan bu büyük kente çekilmişti. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözü sadece bir basma kalıp bir söz değildir. Hristiyanlar bu büyük kentte toplandıkça görünen bir kilise oluştu. Roma'daki ilk kiliseyi herhalde hiçbir insan kurmamıştı. Paulus ve diğer habercilerin Mesih'e iman etmelerine yardımcı oldukları kişiler, imparatorluğun başka yerlerinden Roma'ya gittiler ve orada yerel bir kilise kuruldu. Petrus'un Pentekost günündeki ve daha sonraki konuşmaları sadece İsraillere hitap ettiğinden, Petrus'un Roma'daki kiliseyi kurmadığı ve bunun kuruluşuyla ilgili olmadığı kesindir. Petrus, Kornelius'un iman edişine kadar diğer ulusların imanlılar topluluğuna dahil olduğuna ikna olmamıştı. Özetle Romalılara yazanın Paulus olduğunu gördük. Roma'yı daha sonra ziyaret edecekti ve bunu da önceden çok iyi biliyordu. Ve Roma'daki kilisenin kurucusu Paulus'tur. Romalılara mektubunun konusu nedir? Tanrı'nın doğruluğu. Bu büyük mektuba yaklaşırken Tanrı'nın doğruluğunun yüceliği ve harikalığı karşısında açıkça söylemem gerekirse kendimi tamamen yetersiz hissediyorum. Bu yıllardır bildirmeye çalıştığım bir haberdir, bir müjde, bir mesaj. Ve bu arada şunu da söyleyeyim ki dünyanın işitmeyi ve kabul etmeyi istemediği bir mesajdır. Dostum, dünya insanlığın yüceliğini duymayı sever. Ve günümüzde insanın yüceliğini öğretmeye çalışan her hizmetin, insanın tamamen bozulmuşluğunu sunmayan ve insanın tamamen yoz olduğunu ve mahvolmuş bir yaratık olduğunu göstermeyen her hizmetin, bu büyük gerçeği ele almayan her öğretinin insanlığı yükseltmeyeceğine ve ona bir çare sunmayacağına tamamen ikna olmuş durumdayım. İnsanın günahı için tek çare, Tanrı'nın kayıp bir soy için sağlamış olduğu Mesih'te sahip olduğumuz kusursuz çaredir. Kusursuz kurtuluştur. Romalıların büyük mesajı da budur. Çarmıhtaki hırsızın Roma İmparatorluğunda yaşamaya hakkının olmadığı ve öldürüldüğünü söylemek istiyorum. Ama Rab ise ona, sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın diyerek kendisini cennete layık yapacağını belirtmişti. Tanrı sizin ve benim gibi kayıp günahkarları alıp onları Tanrı'nın ailesine getirir ve onları Tanrı'nın çocukları yapar. Ve bunu bizlerde herhangi bir erdem olduğundan, güzellik, harikalık olduğundan ötürü değil, onun yani İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümünden ötürü yapar. Romalıların büyük mesajı budur. Reform hareketinin kesinlikle Romalılar ve aynı zamanda Galatyalılar mektubunun bir işi olduğunu ve kilisedeki her büyük ruhsal yenilenmenin büyük bir olasılıkla hem neden ve hem sonuçta bu kitabın daha derin bir bilgisine erişmekle gerçekleşeceğini söyleyen İsviçreli yorumcu Godetti, Romalılara mektubun inanlıların kelimesi kelimesine ezberlemesine gerçekten değen ve insanın ruhu için günlük ekmek olarak her gün okuması gereken İncil'in gerçek büyük eseri ve en saf müjde olduğunu yazan Martin Luther'dir. Bu mektup hiçbir zaman fazlasıyla çok okunup incelenemez. Ve ne kadar çok okunursa o kadar çok değerli olur, o kadar çok derinlere iner ve daha iyi tatlanır demişti o. Yani günlük olarak onu okumak gerekir, incelemek gerekir. Ne kadar okursanız okuyun, ne kadar araştırırsanız araştırın bu kitabı, okudukça daha derinlere iner ve daha tatlılaşır. İlk imanlılar topluluğunun atalarından biri olan Krizostom, Romalılara mektubu kendisine haftada iki kez okuturmuş. Romalılara mektubun var olan en derin yazı olduğunu söyleyen bir sürü yorumcu vardır. Dahası büyük bilim adamlarından birinin bu kitaba dönüp onun gerçek bir iman verdiğini gördüğünü öğreniyoruz. Adı Mikhail Feriday olan bu adama ölüm döşeğinde bir gazeteci, şimdi spekülasyonlarınız yani sizin kurgularınız neler diye sormuştu. Bu bilim adamı, benim spekülasyonlarım yok. İmanım benim için ölen ve benim için cennete giden yolu açan kurtarıcı Mesih'e sağlam bir şekilde bağlı demişti. Romalılara mektubu çağlar boyu hem bilgili, aydın insanları hem de sıradan insanları değiştirdiğini belirtmek istiyorum. Bunlardan biri de John Bunyan'dır. Bu adam entelektüel bakımdan bir dev, bir şair değildi. Yani öyle fazla okumuş birisi değildi. Ama yazdığı İmanlı'nın Yolculuğu adlı kitap dünya satış rekorlarını kırmıştır ve ondan daha çok satan bir tek kitap vardır, o da kutsal kitaptır. Bu kitapta kayra aracılığıyla kurtulan bir günahlının öyküsüdür. Yani İmanlı'nın Yolculuğu kitabında. Ve o günahlı John Bunyan'dı. Ve tarihin belgeleri bu adamın Romalılara mektubu okuyup çalıştığını, incelediğini ve ondaki derin öyküyü kendi hayatının öyküsünde, yani imanlının öyküsünde anlattığını bildirir. Çarmıha nasıl geldiğini, günah yükünün devrildiğini ve cennetsel kente yolculuğuna başlayışını anlatır. Sizden kendinize çok büyük yararı olacak bir şey yapmanızı diliyorum. Romalılar mektubunu sürekli olarak okuyun. Onu derin derin araştırarak, düşünerek okuyun. Onu sık sık okuyun. Bu mektup sahip olduğumuz bütün akılsal gücü gerektirir ve buna ek olarak Kutsal Ruh bize öğretebilmeden önce bizler dua ve yakarışla bu kitaba yaklaşmalıyız. Buna karşın her Mesih imanlısı Romalılar kitabını iyi bilmek için bir çabada bulunmalıdır. Çünkü bu kitap imanlıyı imanda sağlamlaştıracak ve onu derinleştirecek, köklendirecektir. Şimdi birinci bölüme biraz bakalım. Birinci bölümün konusu Pavlus'un Roma'ya gitme isteğinin ve Tanrı'nın gazabını dünyaya göstermesinin nedenidir. Bu açılış bölümü büyük elçinin İncil'i bildirme motivasyonlarını, müjdenin tanımını, mektubun tamamının konusunu ve müjdeyi gerekli kılan insanın durumunu bildirerek giriş yaparken her şeyi içine alır. Bu bölüm mektubun tamamının tonunu belirler. Romalılara mektup insanın tümden bozulmuş olduğunu öğretir. İnsan geri dönülmez bir biçimde ve çaresizce kayıptır. Kendisinde hiçbir doğruluk olmadığından Tanrı'nın doğruluğunu almaya ihtiyacı vardır. Roma'daki kiliseye hitaben onu sapkınlıklardan korumak için yazılmış olan Hristiyan doktrininin bu büyük belgesinin amacını gerçekleştirmemiş olması ilgi çekicidir. Roma Kilisesi, Romalılara mektupta bildirilen imandan en uzağa giden kilise olmuştur. Bu da bu mektubun gerçeği olan insanın anlamadığına ve Tanrı'yı aramadığına dair bir örnek oluşturur. Romalılar 1. bölüm 16 ve 17. ayetler uzun zamandan beri mektubun anahtarı olarak kabul edilmişlerdir. Bu iki ayet ezberlenmeli ve her sözcüğün anlamı sindirilmelidir. Yüreğe alınmalıdır, iyice anlaşılmalıdır. Sözcüklere geldiğimizde onları teker ve teker ele alacağız. Ama ben bu kesimi kapatmadan önce bu iki ayeti size okuyarak bugünkü derse son vermek istiyorum. Çünkü sevindirici habere bağlılığımdan dolayı utanç duymuyorum. Ya da başka deyişle İncil'e olan bağlılığımdan dolayı utanmıyorum. Çünkü her iman edene kurtuluş sağlayan Tanrı gücüdür İncil. İlkin Yahudi'ye hem de Yunanlı'ya. Çünkü sevindirici haberde Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirmesi açıklanır. İmana dayanan, imana ulaştıran doğruluktur bu. Tıpkı kitapta yazılı olduğu gibi doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu iki ayette önemli 6 nokta vurgulanmaktadır. Birincisi, kurtuluş Tanrı'dan geliyor. İki, Tanrı sözü güçtür. Onda bir kudret, güç vardır. Üçüncüsü, Tanrı sözü kurtuluş sağlar. Dördüncüsü, bu kurtuluş her insanı kapsıyor. 5, doğruluğa eriştiriyor. 6, imana ulaştırıyor.